Değerli dinleyiciler, Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler.
Merhabalar.
Merhabalar. İsterseniz ilk önce biraz önce bitirdiğimiz konuyla girelim. Mesela bu Donald Trump ve Avustralya'daki ilişkiler nasıl olacak? Bir dinleyicimiz de bunu size sormuş. Diyor ki dinleyici, bugünkü konuğunuz Levent Efe'ye şu soruyu sorarsanız çok memnun olurum. Trump'ın zaferi bizleri nasıl etkiler? Bu TPP anlaşmasını iptal ederse Avustralya'ya neler olur diyor.
Trump'ın seçilmesi Batı dünyasında Brexit'in ardından ikinci ve daha büyük şok olarak çok ciddi bir etkide bulundu. Kaldı ki biz hatırlarsanız haftalardır burada konuşurken Batı dünyasında saflaşmanın farklı bir biçime büründüğü, eskinin sağ sol işte ilerici muhafazakar gibi ayrımların yerine serbest ticaret ve globalleşmenin karşısında olanlar ile onu destekleyenler şeklinde bir saflaşmanın Avustralya'da da görüldüğünü konuşmuştuk. Bu Liberal Parti'de de, Labour'da da yaşanıyor. Bütün Batı dünyasında Trump bu konuda kutuplaşmayı temsil ediyor. Yani bugün gündeme düşen, kaldı ki Avustralya'yı en çok endişelendiren, acaba serbest ticaret anlaşmasını, Trans-Pacific Partnership'i iptal edecek mi? Önceki vaatlerinde olduğu gibi konusu Avustralya için işin can damarını teşkil ediyor. Çünkü Avustralya'nın ana ticaret ekseni Çin'le birlikte devam ediyor. Amerika ve Çin haliyle buradaki bir serbest ticaretin iptal edilmesi bütün kartların yeniden karılması anlamına gelecek. Bu çok ciddi bir konu.
Evet, gerçekten ciddi bir
ama
konu.
Ama Trump da öyle bir kampanya yürüttü ve sonrasında da öyle bir durum sergiledi ki yani vaatlerinin hiçbirini gerçekleştirmese bile kimse
umurunda olmayacak
demeyecek.
Yani neden böyle bir şey söz konusu o zaman?
Seçmenin de umurunda değil. Seçmeni sadece yerleşik politik structure'a, yapılara ciddi bir tokat atmak istedi. Tek atabileceği tokat işte Trump aracılığıyla olduğu için ona bayıla bayıla oy verdiler. Amerika'da çok ciddi bir kırılma oldu orta sınıfta. Onun için Trump şunu vaat etti, bunu vaat etti. Zaten seçildiği günden beri bir bir vaatlerinin yapmayacağını izah etmeye başladı. İşte duvarı örmeyecek, işte Müslümanları almayacak konusunda tekrar düşünecek. İşte bugün serbest ticaret bilmem olur mu? Kaldı ki yapmak istediği pek çok şey haliyle New York para borsası, orada bildiği gibi çeşitli güç odakları yani oralardan geçmesi lazım. Yavaş yavaş iskonto edile edile sonunda tahmin ediyorum W. Bush gibi bir
lider olacak.
Başkan olarak dönemini tamamlayacak.
Buradan hemen geçelim bir diğer konuya. Bizim ulusal çapta bizi ilgilendiren bir konuya ki o da Göç Bakanı Peter Dutton'ın geçen gün söylediği sözler. Bu da giderek büyük bir tartışmaya neden oluyor. Dutton 1970'li yıllarda o zamanki Başbakan Malcolm Fraser tarafından Avustralya'ya yüksek sayıda Lübnanlı göçmen alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Parlamentoda ve daha sonra medya tarafından bu sözlerle ne demek istediği sorgulanan Dutton elindeki rakamları gösterdi ve Avustralya'da terörizm suçundan hüküm giymiş 33 kişiden 22'sinin ikinci veya üçüncü kuşak Lübnan asıllı olduğunu belirtti. Bazı kişiler bu sözlerin ırkçılık olduğunu söylüyor, diğerleri buna karşı çıkıyor. Sizce de ırkçı mı yoksa bu rakamların çok, gösterdiği bir şey mi?
Çok talihsiz bir açıklama oldu bu. Kaldı ki bayram değil, seyran değil. Göç konusu, işte mültecilerin alınması konusu aylardır, yıllardır bu ülkede tartışılıyorken hiç gündeme getirilmemiş bir bakış açısını bir bomba gibi ortaya düşürmesi Göç Bakanı'nın haliyle arkasında başka niyetler aramaya başladı herkes. Tabii işin içinde yaklaşan Queensland eyalet seçimleri var. Queensland'de çok ciddi bir sağ ve muhafazakar oy kesimi var. Onlara bir göz kırpma olarak değerlendirilebilir. Kaldı ki Liberal Parti içinde haftalardır federal seçimden bu yana Malcolm Turnbull'un altına oyan muhafazakar kesimin, Abbott kesiminin önemli isimlerinden biri Peter Dutton ve onun kendi ismini biraz sivrilttiği bir çıkış olarak değerlendirildi. Kaldı ki böyle şeyler çok ince hesaplara göre yapılıyor ve kime zarar vereceği de çok önemli. Şu an biz düzenli ilişkide olan dinleyicilerimiz bilir, komşusu, arkadaşı Lübnanlı olan yani onların ne kadar incindiği bu lafla Müslüman Lübnanlıların ne kadar incindikleri hiç göz ardı edilen bir şey. Bu çok yazık. Yani bir göç bakanının bunu düşünmeden böyle bir şey girmesi. Evet. Kaldı ki New South Wales'de de bir parlamenterin, Lübnanlı Hristiyan kökenli bir parlamenterin bu söze destek vermesi de işin başka bir açısı.
Peki ortaya sunduğu rakamlar kaygı verici değil mi? 33 kişiden 22'sinin Lübnan asıllı olması.
Kaygı verici de işte ne bileyim işte çocukların ırzına geçen rahiplerin rakamlarını da saysanız işte onların da falanca miktarı köken ya böyle hesapları matematik hesaplarını yapmaya kalktığınızda bunun sonu gelmez. Evet. Kaldı ki 70'li yıllarda Malcolm Fraser hükümetinin geçen yıl vefat etti. Hani bu tür konuya bir katkı
evet, bulunacak. Geçen gün radyoda bu da söylendi. Ölmüş birinin evet, ardından yani, niye böyle konuşuluyor diye.
Olmayacak. Çok sevimsiz bir yanı var o yüzden. Kaldı ki işte Fraser'ın da ancak böyle bir kehanet bir kehanet memuru olsa ancak o söyleyebilirdi. Yani 40 sene sonrasında ne olacağı işte 70'li yıllardan işte Avustralya'ya aldığınız bu insanların çocukları sonradan İslami devlete katılacak falan. Bunlar yani lafı bile edilmemesi gereken şeyler. Kaldı ki şimdi alınan mülteci olarak alınan çok farklı ülkeden ne bileyim Sri Lanka'dan bir sürü insan alıyor. Onların 40 sene sonra ne olacağını bilebiliyor muyuz? Yani olmayacak bir duaya amin. Onun için yani amacı belli. Çok ince seçilmiş, hedefi çok iyi tespit edilmiş girişimler bunlar. Kime zarar vereceği çok umurunda değil. Çok kültürlüğe genelde verilen zarar zaten umurunda değil. Belki de o da istenen sonuçlardan biri. Kaldı ki Trump'la birlikte yükselen dalga da şu an bizim adım adım elde ettiğimiz, hepimizin gündelik hayatını güzelleştiren Avustralya'da şu anki anlamını veren bu çok kültürlü toplumun yavaş yavaş altını oyan girişimlerden biri bu da.
Bugünlerde ırkçılıkla suçlanan bir diğer kişi The Australian gazetesinin meşhur karikatüristi Bill Leake oldu. Siz de o karikatürü görmüşsünüz. Bilmeyenler evet. için kısa bir açıklama yapalım. Polis bir çocuğu babasına götürüyor ve çocuğunla otur konuş biraz sorumluluk öğrensin diyor. Elinde bira tenekesi olan babanın cevabı adı neydi bu çocuğun oluyor? Tabii.
Burada karakterlerin hepsi aborijini evet, ve olayda evet. bir çöl gibi bir yerde geçiyor.
Evet, remote community denilen o belki Northern Territory'de.
Baba da aborijini.
Baba da evet. evet. Bu karikatür sizce ırkçı mı?
Tatsız bir karikatür diyeyim. Daha fazlasını demek istemiyorum. Yani bu konu Avustralya aydınlarını, okur yazarlarını, toplumunu olduğu gibi Avustralya Karikatürcüler Derneği'ni de ikiye böldü. Belli bir kısım bu ırkçılığa varacak kadar gereksiz bir vurgu. Böyle bir şeye gerek yok dedi. Bir kısmı da bu gündemde oturtulması gereken bir konu. Niçin işlemeyecek gibi bir tavır gösterdi. Bildik de tabii şu an ne kadar liberal görüşlere sahip olsa da yani daha ilerici görüşlere sahip olan gerçekten iyi bir karikatürcü kendisi ama kendisinin istihdam eden kurum sonuçta News Limited. Daha muhafazakar, daha sağ bir gazete. Onun için ona göre ölçüp biçerek yapmak zorunda. Tabii yaptığı bu karikatür o tür çevrelere hoşuna giden, onlara çok hoş gelen bir etkisi oldu. Pek çok kişinin kaldıramadığı da bu. Kaldı ki Bill Leake'in daha önce de yayınlanmış bir karikatüründen ciddi hayatını tehdit eden tehditler aldığını da biliyoruz. İslamiyet'le ilgili bir karikatürün. O da gerçekten ciddi bir sarsıntı yarattı. Kendisi bir yıldır ortaya çıkmıyordu. Onun üstüne de bu gelince böyle bir üst üste gelmiş oldu. Ve benim kişisel görüşüm yani yapılmaması gereken bir konu. Aborjinlerle ilgili o kadar çok söylenecek laf var ki bu nasıra gelinceye kadar çok başka şeylerin topluma söylenmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
Evet. Ama bu tartışma devam ederken aborjin halkının en tanınan isimlerinden birisi olan Melbourne Üniversitesi'nde Profesör Marcia Langton geçen gün yaptığı konuşmada ilginç şeyler söyledi. Langton, aborjin kadınların ve çocukların ev içi şiddet olaylarına beyazlardan 31 kez daha fazla maruz kaldığını belirttikten sonra dedi ki babaların önemli bir bölümü hapiste bulunuyor. Bu gerçekle yüzleşip bir şeyler yapmakta gerek dedi. Ne dersiniz?
O doğru, o konular zaten ortada duruyor. Tartışmak isteyen için zaten o konular ortada ama belli bir kesim zaten aborjinlerle ilgili pek çok konuyu gözlerden kaçırmaya çalışıyor ki sizin SBS'in yaklaşan dizisinde de bu onun promolarında çok ilginç bir şey var. Bu Pauline Hanson'ın eski danışmanı David Oldfield aborjinlik nedir? Yani çoktan yok olması gereken bir şeydi diyecek kadar öyle görüşler de var bu ülkede. Ama aborjinlerin durumunun iyileştirilmesi gerçekten çok kötü bir durum. Çok acı bir durum. Bu ülkenin bir numaralı utancı bu. Yani böyle karikatürler bu konuyu gündeme getirmeye yardımcı oluyorsa tamam diyebiliriz ama bu konu zaten enine boyuna her bakımdan çok iyi araştırılması ve çözüm için kafa yorulması gereken bir iş bu.
Bu konu dile getirilince hemen üzerinde durulan bir konu var ki o da ifade özgürlüğü. Bu sizce ifade özgürlüğü içine giriyor mu? Yoksa böyle bir şeyin ifade özgürlüğüyle ilgisi olmaması mı gerekir?
İfade özgürlüğü içine tabii ki giriyor. Tabii ki herkes istediğini söylemeli ama birlik benim yani kişisel arkadaşım değil ama kişisel arkadaşım olsa ya sırası mı böyle bir şeyin diye bir sızlanırım ben telefon etsem. Yani öyle bir yanı da var. Yani karikatürcü olmak, aydın olmak belli bir sorumluluğu da gerektiriyor. Ülkenin işlenecek konuları arasında ciddi bir dengeyi en sağlıklı bir şekilde yapıp öyle gündeme getirmeniz lazım. Toplumun gündemini olumlu yönde zenginleştirecek şeyler getirmeniz lazım. Yoksa başka kesimlerin işine yarayacak ortalar yaparsanız onlar kafayı koyar, golü atar. Yani öyle bir sonucu oldu bunun. O tabii tatsız bir şey.
Şimdi bir diğer konu var, yine çok kültürlülük konusu bu. Bundan bir süre önce Essential Research adındaki bir araştırma kurumu yaptığı anketin sonuçlarını yayınlamıştı ve bu da bazı tepkilere neden olmuştu. Buna göre 1000 kişi arasında yapılan ankette %49'unun, ki biz de konuşmuştuk bunu sanırım,
evet, evet,
Müslümanların buraya göç etmesine karşı olduğu belirtilmişti. Ancak dün bizim programda da yayınladığımız ve çok güvenilen bir kurum olan Scanlon raporuna göre Müslüman göçüne karşı olan Avustralyalı sayısı %22 ile 25 arasında ve bu son birkaç yılda değişmemiş. Bu durum ne gösteriyor? Yani her ankete güvenmemek gerektiğini mi gösteriyor?
Tabii ki. Yani anketi kimin yaptığı, ne zaman yaptığı, tam ne zaman kamuoyuna çıkardığı, bunlar çok önemli konular. O sözünü ettiğiniz araştırmanın sonuçları ülke gündemine Eylül ayında bir bomba gibi düştü. Yani herkesin görüşünü etkiledi. Kaldı ki geçerli bir yanı var, doğru bir yanı da var. Biz Melbourne'da, Sydney'de, şehir merkezlerinde oturarak taşradaki insanlara, onlara dayatılan, onların benimsediği, içselleştirdiği o öfkeyi bilemiyoruz. Yani söylenen pek çok şeyden, çok kültürlülüğün aşağılanmasından, gelen yeni toplumların işte toplum dışına itilmesinden, şundan bundan, pek çok kesime, Müslümanlar da bunun içinde, pek çok kesime karşı ciddi bir öfke taşrada var. Ama %49 gibi bir rakam çıkması haliyle herkesin kaşını havaya kaldırdı. O kadar fazla geldi insanlara. Genelde bir acaba doğru mu, doğru olabilir sanki gibi bir eğilim de vardı toplum içinde. Ama yanlış hesap Bağdat'tan döner. Bu bugün sözünü ettiğiniz araştırma gibi pek çok araştırmayla bunun masaya yatırılması gerekiyor gerçekten. Ki güvenilmeyecek bir şekilde, bir kasıtlı bir şekilde belli bir sonuca ulaşmak üzere yapılan bir araştırma idiyse bunun da kamuoyunun bilgisine sunulması gerekiyor.
Ama %25 de az bir rakam değil. Yani her 4 kişiden biri demek.
Sanıyorum doğru. Sanıyorum doğru. Yani gerçekten biz şehir merkezlerinde bunu hissedemiyoruz. Yani sırf işte Sydney Morning Herald, Age, Guardian okuyarak, Australian okuyarak, işte taşraya gitmeyerek.
Niye bu insanlar %25 niye bu rakama ulaştı Avustralya?
Amerika'da da Trump'a oy verdiler. Yani o orta sınıfın çöküşü Amerika'da kadar olmadı burada ama sonuçta Avustralya'nın sosyal yapısı son işte 20-25 yılın alınan ekonomik kararları sonucu o sosyal yapısı ciddi bir değişime uğradı. Tamam bizde işte herkesin evi elinden gitmedi, çok fazla işsizlik olmadı, işte global financial krizi teğet geçtik gibi şeyler oldu ama yine sonuçta yani kol gücüne dayalı sektörlerin ortadan kalkmasıyla o kesimin işsizliği gündeme geldi. Bunu bizim toplumumuzda çok yoğun bir şekilde yaşadı.
O zaman eğer bu dediğiniz doğruysa, ki zaten sanırım doğrudur çünkü tüm dünyada böyle bir eğilim var dediğiniz gibi, o zaman suçluyu yanlış yerde aramıyor mu insanlar?
Ama hep öyledir. Yani politikacıların işi insanların öfkesini istenilen yönlere yönlendirmek. Bu konuda politikacılara, karar verenlere, işte ne bileyim serbest ticareti ülkeye dayatanlara öfke duymak yerine işte Nauru'daki tekneyle gelen sığınmacı öfkeyi yönlendiriyorlar. Herkes onlardan nefret ediyor. Bu da işte politikanın cambazlığı.
Siz de katılabilirsiniz. İstiyorsanız telefonla arayabilirsiniz. 1300-799-626. İsterseniz SMS gönderebilirsiniz. 0429-99-62-63. Bu arada Tek Ulus Partisi içinde biraz önce İsmail haberlerde değindi. Bir bölünmenin söz konusu olduğu söyleniyor. Parti üyesi Senatör Rodney Cullerton ile partinin başkanı bilinen Pauline Hanson arasında tartışmalar, çekişmeler devam ediyor. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?
Pauline Hanson'ın partiyi ilk kurduğu ve parlamentoya girdiği ilk dönemlerdeki kontrolsüzlüğü ve partinin elinde eriyişini hatırlıyoruz. Yani Avustralya siyasi sisteminde politik cambazlığı bilmeden, politikanın oyunlarını bilmeden giren kişiler tamam girdiniz eyvallah, ama uzun vadeli olması, hele hele bir parti yapılanması için de gelişmeye heveslenmesi çok çok zor bir şey. Paul Inhanson tekrar parlamentoya girdi. Tamam, belli bir öfkenin temsilcisi oldu ama politik anlamda o yeterliliğe sahip olduğunu ben düşünmüyorum. Yani hele hele bir partiyi toparlayacak yetenekte olduğunu ben sanmıyorum. Sinirlendiğinde hala sesi titreyen bir insan. Yani herkes de öyle bakıyor ona zaten. Ve haberlerdeki ABC kameralarına karşı hey Rod neredesin, ben bu partinin asıl patronu benim, ben senin odana geleceğime sen benim odama gelmen lazım. Bu
dememesi gerekiyor.
Herkes güldü yani. Komik bir şey. Partide ilişkilerin gerçekten zorlandığını da gösteriyor. Kaldı ki senatör olarak gelen insanların, parlamentoya giren bu insanların yeterliliği, kalitesi, background'u konusunda çok ciddi şüpheler var. Çok marjinal, çok afaki laflar söylemeye başladılar. Yani kimisi böyle mizahi, mizah konusu olabilecek şeyler söylenmeye başlandı. Ki bu Senator Fullerton'la ilgili son ortaya çıkan iddiası son derece ciddi. Yani mahkemenin kararını etkilemeye yönelik olabileceği iddiası ile ilgili. İşte polisi araştırabilir gibi bir haber gündeme düştü ki bu çok ciddi bir şey. Böyle şeyler haliyle partiyi, yapıyı, polinansını yıpratacaktır. Onun için herkes kenardan ana partiler ellerini ovuşturarak hevesle bekliyor sonucu.
Melbourne'deki Grattan Enstitüsü şekerli içeceklere sigaralarda olduğu gibi vergi uygulanmasını istiyor ve bunun obezliği önleyeceğini söylüyor. Avustralya'daki nüfusun %30'u obezmiş. Sizce fazladan vergi koymak bunu önler mi biraz?
Ne yapılsa faydası var. Kaldı ki böyle bir vergi konmasına karşı çıkan kesimlere baktığınızda tamamen bundan sebeplenen, yani şekerli içeceklerin ve öteki gıdaların içindeki aşırı şekeri destekleyen şeker üreticilerinden işte muhafazakar politikacılara kadar bir dizi kesim ve bunların lobi grupları olmaz böyle şey, insanların seçim hakkına niye engelliyorsunuz gibi bir şeyle ortaya çıktılar. Tabii karşı kesim sigara sektörü de baştan böyle demişti yasaklanmadan önce, işte kontrol altına alınmadan önce onlar da aynı şeyleri söylüyorlardı diyorlar. Halka orada bir doğruluk payı da var. Ama Avustralya'da gerçekten şişmanlığın, çocuklar arasında şişmanlığın ileride yol açacağı akıl almaz sonuçların hepsi ortada, biliniyor, konuşuluyor devamlı. Gerçekten şekerli yiyeceklerde paketlerdeki bilgilendirmenin doğru olması, işte gereksiz şekerin miktarının azaltılması, insanlara mal satacağız diye böyle şekeri boca edip içeceklerde olsun, başka gıdalarda olsun verilmesi gerçekten tatsız bir şey.
Bu vergi... Ama vergi koymak çözer mi bu sorunu biraz?
Başka bir şey çözmüyor.
Mesela şu olabilir mi? Bugün Sydney Morning Herald'da bir karikatür vardı bu haberle ilgili olarak. Bu çok şekerli içeceklerin bulunduğu tenekeler üzerine şöyle bir şey yapalım diye. Karikatürün birisinde dişleri çürümüş bir ağız resmi, bir diğerinde
sigara dolduğu gibi.
Aynı ondaki gibi. Bunun bir faydası olur mu sizce?
Yani o da tabii bir kere yapıldı, bir daha olmaz ama gerçekten... Geçtiğimiz yıllarda yaşadık televizyon reklamlarında, işte tam çocukların televizyon karşısına oturduğu saatlerdeki o abur cubur reklamlarına bile kısıtlama getirmekte ne kadar zorlandı toplum. Yani oradaki kısıtlamada bile çok zorlandı. Çünkü çok ciddi lobiler buna engel olmaya çalışıyor. Gıda sektöründe de aynı bir şey, aynı şey. Gerçekten insanın zamanı olsa şu süpermarkette bütün o paketleri okumaya kalksanız
alışveriş yapamazsınız.
İnsanın kanını da donduruyor. Yani kaldı ki bu şeker haliyle çok fazla satışı artırsın diye gerekmediği halde konan şeyler. Ki bu sadece içeceklerde değil. İşte bu mısır gevreklerinden işte ne bileyim her türlü mamul maddeye, içindeki ayrıca öteki kimyasallarla beraber kimi zaman onların tadını dengelesin diye bir sürü nedenle gerekmediği kadar şeker konuyor. Şeker de haliyle belli anlamda bir tür bağımlılık yaratan bir şey. İnsanlar o tadı vazgeçemiyor bir zaman sonra. Kaldı ki bunun çocuklara, hepimiz hani anne baba olanlar bilirler, çocuğa yok demek zordur. Bir çocuk bir şey hoşuna gitti mi bir daha isteyecektir. Yani siz şekerli şeyleri kontrolsüz bir şekilde ve ucuz ucuz fiyatlara piyasaya koyar, bir de onu bangır bangır reklamını yaparsanız çizgi film molalarında, çocuk da tabii alacaktır, dişi çürüyecektir, işte
vallahi
şekeri erken
çocuklar
başlayacaktır.
Değil. Bir arkadaşımız var, günde en az büyük bir şişe Coca-Cola içmeden duramıyor. Her gün elinde Coca-Cola ile işe geliyor.
Amerika'ya gidince biz görüyoruz, herkes Coca-Cola'yı bir yandan emerek yürüyor sokaklarda. Yani öyle bir bağımlılık, tuhaf bir şey de olmuş.
Peki, oradaki... o zaman şöyle bir şey var, yani bunu daha önce Kazım Ateş'le de konuşmuştuk. O da bunu dile getirmişti. Şekerli içecekler, bir de alkollü içeceklerin insanlara ne kadar zarar verdiği ortada. Neden bu lobilere baskı yapılamıyor, sigara lobisine yapıldığı kadar?
Tuhaf bir şekilde biz de konuştuk defalarca. Tuhaf bir şekilde sigara bu toplumda bir günah keçisi olarak yerini almış durumda. Ona vurmak, ona ek vergi yüklemek çok kabul görüyorken, alkolün verdiği zararlar ortadayken, sporla olan ilişkisi, işte çeşitli kesimlere olan mali baskısı ortadayken, alkole, bu tür şekerli gıdalara, bu tür lobilere gerçekten hükümetlerin karşı çıkması için kamuoyu desteği gerekiyor. Burada bir ciddi bir farkındalığın gelişmesi lazım. Yani şu an bizim yaptığımız konuşma bile buna bir faydası olan bir konu. Gerçekten şekerde, ki burada alkol paralelliği bence çok doğru. Alkole de aynı şekilde üstüne gidilemiyor bir türlü, güçlü bir lobi olduğu için. Şekerde de bu gratin üstünden araştırması, yeniden bu konunun gündeme gelmesi için yeniden bir başlangıç niteliği taşıyor bence. Çok faydalı bir girişme. Umarız toplumda sağduyulu bir tartışma olup lobi gruplarına teslim olmadan ve işte belli gruplar, politikacıların bileğini bükmeden önce bu konuda bir farkındalığın artırılması çok yararlı olur.
Bir dinleyicimiz aramış, görüşmek istiyor. Alo, buyurun lütfen.
İyi günler efendim. Şimdi sizi dinliyorum. Bu şekere zam koyacak hükümet diyerekten. Peki hükümet şeker şirketlerine gidip Sağlık Bakanlığı'ndan şirketlere insanlar gönderir, yetkili kişiler göndererek bunların ne kadar şeker sarf ettiklerini neden tescil etmiyorlar? Ve onlara şeker, fevkalade şeker kullanılmayacağını söylemeleri gerekli.
Evet, peki, sağ olun, teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.
Dinleyicimizin dediği çok doğru. Maalesef işte piyasa kuralları ciddi bir dokunulmazlık da getiriyor piyasaya. Onları yola getirecek en ciddi yöntemlerden biri böyle mali baskı, vergi. Tabii vergi gelince içindeki şeker miktarını otomatikman onlar azaltacak. Satışlar biraz yavaşlayacak. O tür bir mekanizma işleyeceğinden umuluyor.
1,5 dakikamız var ama bahsetmek gerek. Victoria'da pazartesi akşamı meydana gelen o aşırı fırtına astım krizini tetikledi. Böyle bir şey daha önce görülmemiş. 1900'ün üzerinde telefon almış acil servis. İklim değişikliği midir bu, nedir?
Hepsi iklim değişikliği ile ilgili. Victoria'da zaten yaygın bir şey bu. Birden normal havaların normal seyrettiği bir gün 36'ya çıktı geçtiğimiz pazartesi. Çok ciddi bir rüzgarla birlikte ve 2 tane can kaybı olduğu söylendi. Çok fazla astım krizini tetikleyen bir iklim olayı olmuş. Gerçekten dinleyicilerimizde de yakınlarında bu tür rahatsızlıklar olmuş olabilir. Herkese acil şifalar diliyoruz. Bu devamı tekrarlayabilecek bir şey, özellikle mevsim itibariyle bugünlerde. Onun için azami dikkat önermekten başka bir şey elimizden gelmiyor haliyle.
Çok teşekkür ediyorum bu haftaki yorumlar için. İyi günler.